Ve değerli dinleyiciler, Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Amerika'dan hoş geldiniz ilk önce. Biliyorum bir süreliğine oraya gittiniz.
Kısa bir süreydi ama kış mevsimi hem de Amerika'nın her gidişimize daha değişen havası gerçekten görülmeye değer.
Bence de. Biraz sonra o izlenimleri soracağım. Trump ülkesi demek gerek artık oraya tabii ki. Donald Trump ülkesinin sizdeki izlenimlerini soracağım ama ilk önce Avustralya'da kalalım. Avustralya'yı konuşalım diyorum. Tabii ilk olarak biraz önce Nilgün haber bülteninde okudu. Elektrik fiyatları artacak dedi. Şimdi biraz önce de bir dinleyici şöyle bir SMS göndermiş, size de iletmek istiyorum. Solar Energy yardımı, yani güneş enerjisi yardımı bu ayın sonunda bitiyor. Anlayacağınız, elektrik şirketleri ürettiğimiz elektriğe 6 sent verip bize 20 sente verip satmaya başlayacaklar. Bu büyük bir haksızlık. Devlet de bir şey yapmıyor demiş. Siz ne dersiniz Levent Bey?
Evet, bu çok giderek karmaşık hale gelen bir konu oldu bu enerji. Bilindiği gibi güneş enerjisi taktıranlara, evinin çatısına devlet bir sübvansiyon veriyordu. Halktan çok büyük talep olunca kısa sürede bu sübvansiyon çekildi. Daha önceki hükümetler tarafından azaltıldı ve şimdi sona eriyor. Ama vatandaşın bunu taktırması için gerçekten bir sürü başka nedeni var. Sadece sübvansiyon için değil, önümüzdeki dönemlerde elektrik fiyatlarının giderek artacak oluşu bu anlamda hepimizi bu yöne teşvik ediyor. Çünkü enerjiyi kendimiz ne kadar çoğunu sağlarsak geri devlete satalım satmayalım ciddi bir şekilde kâr edeceğiz. Bir de tabii enerji konusu önceki aylarda bu South Australia'da Adelaide'deki ani bir elektrik kesintisiyle gündeme gelmişti. Orada tabii bir an sapsaman karıştı. İşte hükümet bazı eyaletlerin kendisine işte geri dönüştürülebilir kaynaklardan elektrik sağlanması ile ilgili hedefleri gerçekçi olmadığı, kömür sektörünün alelacele o kadar çabuk terk edilmemesi gerektiği ve güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine fazla bel bağlanmaması gerektiği konusunda bir saldırıda bulunmuştu. Ama o zaman tabii buna gerekçe olarak da Avustralya'nın enerji güvenliği diye bir kelimeyi gündeme getirdiler.
Bizim ne demek enerji güvenliği?
Yani gerektiği kadar enerjiyi işte güneşin durumuna, yarın durumuna kalmadan sağlayabilmemiz. Ama şu anki duruma bakıyorsunuz, Hazelwood'da ve Güney Avustralya'daki birer tane kömürle çalışan elektrik jeneratörü ömrünü doldurduğu için daha da öte önemlisi onun satıldığı, onu satın alan ve işleten yabancı şirket buna karar verdiği için zırt diye kapatıldı ve bunda bir enerji güvenliği gündeme gelmedi. Yani birden kapandı ve takviye önümüze koyup şimdi düşünmeye başlıyoruz. Enerjiyi nereden sağlayacağız? Bu vatandaşa nedenli zam olarak yansıyacak.
Ama bu, kömür zaten kötü değil mi? Zaten kömürle işleyen her şeyi kapatmayacaklar mıydı yavaş yavaş?
Sorsanız hükümete kapatmayacak. Gidin sorun Tony Abbott'a, Josh Christensen'a, işte Liberal Parti'nin daha muhafazakar kanadına, ellerinden gelse bütün enerjiyi kömürden sağlayacaklar. Ve sık sık kullandıkları laf kömürün ucuz enerji kaynağı olduğu şeklinde bir toplumu yanıltmaya çalışıyorlar.
Halbuki nükleer enerji de ucuz değil mi?
Nükleer enerji de ucuz ama kömürün şu an ucuz. Yani kömürü yakmaya devam ettiğimizde bizim çocuklarımızın, torunlarımızın dönemi geldiğinde Avustralya'da belki tarım yapılamayacak.
Ama bir dinleyici yazmış şimdi biraz önce size belirteyim. Diyor ki evet, Avustralya madenden ve kömürden büyük para kazanıyor. Bunu bırakırsa zarar görmez mi diyor. Ne dersiniz?
Şimdi görmez. Şimdi karlı bir şey ama çok yakın bir zamanda bu küresel ısınma sonucu işte Great Barrier Reef ortadan kalkacak. Avustralya'da tarım yapılamayacak. Su havzaları kurulacak. Yani çok büyük ciddi bir ekonomik felaket bekliyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Avustralya'da ciddi bir ekonomik felaket anladım bekliyor. Şimdiki avantamız yüzünden geleceğimizi tehlikeye atmak tabii çok büyük saymazdır. Evet. Çocuklarımıza çok büyük haksızlık.
Çocuklara çok büyük haksızlık. Yine benzer bir konuya, yine ekonomiyi ilgilendiren bir konuya geçelim. O da biraz önce haberlerde yer aldı. Bu black economy denilen durum ki siz ilgileniyorsunuz bu konuyla. Daha önce de yaptığımız söyleşilerde dile getirmiştiniz. Bir nevi kara borsa, cash iş yapan yerlerin vergi ödemediği, hükümetten vergi kaçırması meselesi var. Bunu önleyecek bir komisyon kuracak hükümet. Ne dersiniz? İyi bir fikir mi bu?
İyi bir fikir olarak kabul edilebilir ama kara borsa biraz ağır bir tanım belki bunun için, ama nakit para, yani vergiden kaçırılan gelirler olarak tanımlayabiliriz bunu. Ama hükümetin önünde, daha önce pek çok konuda yine tartıştık, hükümetin önünde toplanamayan milyarlarca dolarlık büyük şirketlerin ödemediği vergiler duruyorken, onlara göz yumacak diye, yok işte işsizlik sigortasının bilmem nesi, yaşlılık sigortasının, yaşlıların ödeneklerinin şu kadarı bilmem ne olacak, böyle kırıntılarla uğraşı bu da onun gibi bir şey.
Tamam, ama bunu eğer hepsini toplarlarsa, denilene göre, verilen rakama göre 21 milyar dolar hükümet para toplamış olacakmış. Vallahi az mı bu?
Rakamları istediğiniz şekilde esnetebilirsiniz. O rakamlar doğru tabii, ama yani bunlar toplansa tabii ki çok çok iyi olur, ama bu gündeme geliyorken vatandaşın, muhalefetin, pek çok çevrenin hükümeti bunu hatırlatması lazım. Bu bir denge meselesi. Tamam, nakit ekonomiyi engelleyelim. Tamam, vatandaş da vergisini versin. Ama tamamen böyle okları dar gelir gruplarına, nakit ekonomide çalışanlara, onlara bunları okları yöneltirseniz vatandaşın gözünü boyamış olursunuz. Aslında toplanamayan vergiler başka bir yerde. Hükümet de devamlı onu gündemden kaçırmaya çalışıyor.
Bir de 100 dolarlık banknotları kaldırmak istiyorlar. Çünkü kara para aklamak için biliyorsunuz keş para kaçırıyorlar ülkeden. Evet. Bunu en çok 100'er dolarlar halinde kaçırıyorlar. Ama
bu hep bilinen bir şey. Zaten 100 doları çoğumuz görmüyoruz bile. Bankalar zaten ATM'lerden 100 dolar genellikle
çıkmıyor,
vermiyor.
Evet. Evet.
100 dolar yok ortalıkta. Onlar bir yerde, bilinmeyen bir yerde, belli ki kara paranın elinde el değiştiriyor. Yani 100 dolar başka bir çarkta dönüyor. Hepimiz 50 ve daha düşük banknotlarla idare ediyoruz. O anlamda yani tabii ki 100 dolar.
Evet, dediğiniz çok doğru aslında. Daha banka bir gün bana 100 dolar vermedi. En çok 50'şer dolar veriyor. Kaç, ne kadar para çekerseniz çekin. 50 dolar veriyor. Ve 100 doları ben de hiç ortalıkta görmüyorum.
Yani
kimse kullanmıyor.
Kaçakçılığı bir yana bırakın. Diyelim ki bir yere 100 dolar veren insana, genellikle nakit ekonomideki insanlar. O orada elden ele değişen bir banknot.
Anladım.
Ve birçoğu da zaten işte iddia edildiğine göre işte bavullarla kaçakçıların ülkeden ülkeye kaçırdığı paralar bunlar, ama işte 100 doları banknotu kaldırsanız adam bir bavul taşıyacağına iki bavul taşır. Çok da büyük bir cinlik, çok diyor dahiyane bir fikir, kabul etmemek lazım onu. Asıl alınacak önlemler başka yerde tabii.
Biraz önce okudum, bir dinleyici diyordu ki bu klavye icat oldu, yeni kahramanlar türedi diyordu. Bunun yine aynı paralel olarak benim biraz önce sunduğum bir program vardı. Tolerans, işte sosyal medyada insanların birbirine hakaret etmesini önleme konusunda yapılan konferansta dile getirilenler falan. Bu konu da çok önemli. Örneğin biraz önce söyledim, ne kadar karşı fikirde olursak olalım, hepimizin ilk önce insan olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu konuda sizin görüşlerinizi sormak istiyorum. Evet, bizim toplum içinde de bu çok önemli bir konu sanırım.
Pek çok sosyal konuda dile getiriliyor. Gençler bu konuda suçlanıyor, fazla dijital hayata daldıkları iddiasıyla. İnsanlar göz göze gelmiyor artık. İlişkiler, el sıkışmalar, göz göze gelmeler, böyle küçük muhabbetler şeklinde değil, daha çok sosyal mecralar üzerinden yayılmaya başladıkça insanların ilişkileri de değişime uğruyor. Bunun dengesinin ucunu kaçırdık mı tabii hoş bir yere varmayacak. Umarız herkes bunun dengesini kendi hayatında, çevresinde korumaya çalışır. Yoksa insanlık için güzel bir şey değil bu tabii. Yani sosyal medyanın getirdiği çok çok büyük imkanlar var. Enformasyon anlamında, bilgilenmemiz anlamında çok çok büyük faydası oldu insanlığa. Ama insan ilişkilerinde de böyle yıpratıcı bir yanı var. Ona hepimizin dikkat ediyor olması lazım.
Söylediğiniz doğru, göz göze gelmiyoruz, yan yana oturup daha az konuşuyoruz, ama şimdi biraz da bu eğitim veya karakter meselesi değil mi? Her ne kadar biz göz göze gelmesek bile birçoğumuz oturup, mesela Aleviler şöyledir diye biraz önce yine haber bülteninde yer aldı. Hem de bir akademisyen Alevilere karşı tehditte bulunmuş, küçültücü sözler etmiş. Bunu söylemiyoruz. Bunun önlenmesi için ne yapmak gerekir? Yani sürekli insanın kendine bir şey hatırlatması gerekir mi, biraz önceki uzmanların söylediği gibi?
O sözünü ettiğiniz konu polisiye bir konu. Yani bir insan suç işlemişse suç işlemiştir. Onun tedbiri toplumun iç dengelerinde değil, polisiye yani emniyeti ilgilendiren bir konu. Ama bizim dediğimiz daha çok hani işte sosyal medyada.
Sesiniz gitmeye başladı. Acaba telefonu yaklaştırsanız daha iyi olur mu? Have we lost him, Rajesh? Can we call him again? Değerli dinleyiciler, Rajesh yeniden ararken Levent Efe'yi telefonda bir mesaj gelmiş. İyi yayınlar Özen Hanım. Biraz önce Aleviler, Sünniler için sözler söylediniz. Neden söylediğinizi anlamadık diyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim haber üzerine söylemiştim onları. Haber bülteninde yer alan bir haber ve yine program içinde yer alan toleransın ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir başka haberdi söz ettiğim. Bir başka dinleyicimiz demiş ki bu ne büyük bir nefrettir. Neden böyle Alevi Sünni ayrımı yapılıyor? Halbuki Alevi insanlar insanları sevenlerdir, tolere edenlerdir ve kine inanmayanlardır demiş dinleyicimiz. Bir diğer dinleyicimiz şöyle diyor, dünyada neredeyse 50 yıldır Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Mezhepleri değişik ama inandıkları, iman ettikleri aynı sorunun büyüğü ise okuyup akademisyen olmuş kişiler de bunları söyleyebilirler diyor. Biraz karışık yazmış Mustafa Bey Sidney'den ama okumaya çalıştım. Dediği şey 50 yıldır Müslümanların birbirlerini öldürdüğü konusu. Levent Bey yeniden telefonda, merhaba yeniden.
Evet, merhabalar.
Bir dinleyicimiz aramış, isterseniz ona yer verelim. Belki size bir soru soracak. Mehmet Bey buyurun lütfen. Hayır. Levent Bey devam edelim. Evet. Toleranstı, birbirimizi anlamaktı demiştik. Birbirimize iyi davranmak demiştik. Sosyal medyada özellikle kelimelere dikkat etmek demiştik. Bu konudaki fikirlerinize devam edelim. Sonra başka konuya geçeceğiz.
Evet. Sosyal medyanın etkisiyle, insanların sosyal medya tarafından yönlendirilişiyle 2016 yılında dünyada çok tahmin edilemeyen dünyayı sarsıcı olaylar oldu. Birbiri ardına işte Trump'ın seçilmesi, Brexit gibi, yani sosyal yorumcuların tahmin edemediği, insanların eğilimlerini gözleyemediği sonuçlara vardırdı. Bunun yorumları sanıyorum çok uzun yıllar yapılacak ama dünyada artık insanların eğilimlerini belirlemek için yöntemlerde çok ciddi çeşitlenmeler belirdi. Sosyal medyanın kontrol edilemeyişi öyle bir nokta. Bugün gazetelerde olan bir araştırma sonucu son derece ilginç. Batı ülkelerinde, Avustralya'da dahil çeşitli konularda araştırma yapmışlar ve insanlara eğilimleri sormuş ve herkese ülkenizde ne kadar, Müslümanların nüfusa oranı ne kadar diye sormuş. İşte Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Avustralya'da şaşırtıcı sonuçlar çıkmış. Yani Avustralya'da Müslümanların oranı nüfusa göre %2.4 iken ortalama verilen cevap %12 küsur şeklinde bir şey çıkmış. Yani insanların algılarını gerçekten uzaklaştırmak o kadar kolaylaştı ki. Ve işte bunda tabii politikacıların etkisi var, algıları yönlendiren medyanın etkisi var, sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Yani insanlar seçeceği politikada, işte başka dinden insanlar ne kadar var, işte iş olanakları şuydu buydu, sosyal her türlü konuda rakamlardan uzaklaşarak sadece duygularla kendilerini ifade etmeye başladılar ve 2016'da yaşanan bu seçimlerde tamamen bunun göstergesi gibi. Şu an İngiltere sorguluyor. Biz niye Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar verdik? Ve hepsinin duygusal bir tepki olduğu ortaya çıktı. Yani bütün sonuçlar oraya varıyor. Hı hı. İngiltere vatandaşları işte ekonomik nedenlerle Avrupa Birliği'ni beğenmiyoruz, çıkalım bağımsız olalım diye değil, yeter artık bu göçmenler ya şeklinde bir öyle bir duygusal bir tepkiyle böyle bir oy verdi. Yani dünyada böyle tahmin edilemeyen bir süreçler silsilesine girdik. Bu çok ilginç bir durum.
Evet. Mehmet Bey yeniden aradı. Mehmet Bey bu kez buyurun.
İyi günler efendim.
İyi günler.
Şimdi efendim aslında bu bütün dünyada belli ki bu nefret ülkelerin kanunlarından kaynaklanan bir şey. Örneğin bir ülke hükümet diğerlerine bir tolerans tanıyor, diğerlerine kısıtlıyor. İnsanlar bu yüzden nefretle diğerlerine bakıyorlar. Hı hı. Şimdi hayatını hiçe sayıp bu ülkeye gelenler çoğu da yolda zavallı ölüyorlar. Bu ülkeye geldikten sonra anormal şeyler ortama uymayacak şekilde yapıyorlar ve buna human right diyorlar. Yani bu aslında ülkelerin, Levent Efe Bey kardeşimin dediği gibi, ülkelerin verdiği toleransları maalesef kötüye kullanıyorlar ve insan otomatikmen nefretle büyüyor efendim.
Evet, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Kullandığınız hat çok kötü, yine düşmek üzere, sesiniz de gitti. Ama teşekkür ederim görüşleriniz için. Alevilerle ilgili yine bir SMS gelmiş. Şöyle diyor, neyi sayayım? Yok sayılmalarını mı? İbadethanelerinin cümbüş evi olarak adlandırılmasını mı? Ağza alınmayacak iftiraların edilmesini mi? Modern ve demokrat bir hayat tarzında olduklarından dolayı bazıları tarafından yok edinmek istenmelerini mi, neyi, demiş dinleyicimiz ve 3-4 tane soru işareti koymuş. Levent Bey, söyleşiye devam edersek, The Age gazetesinde verilen bir habere göre Pauline Hanson'a verilen destek Victoria eyaletinde artış gösteriyor. Nedeni nedir dersiniz?
İşte de dediği 2006'da olan olaylar dediğimiz dünyadaki gelişmelerin buraya yansıması. Dikkat ederseniz bir ay öncesine kadar, Amerikan seçimlerine kadar aylarca Avustralya'da eşcinsel evliliğine şu şekilde yön verelim, şu şekilde olsun, böyle bir kanun çıkartın, yok böyle oynansın diye bir süre gelen bir tartışma ve politik pazarlık vardı. Şu an o konu kalktı, dinlendi. Trump'ın etkisiyle bir anda bu muhafazakar kesimin daha bir belirgin olması ve muhafazakar kesim içine öbeklenmiş aşırı uçların da merkeze gelmesiyle bir anda ibrede çok ciddi bir kayış oldu. Bu da Avustralya'da baştan işte bu yılın erken aylarında Pauline Hanson.
Peki bunun ne ilgisi var Hanson karşı geliyor ama ne ilgisi var artmasıyla?
Şimdi mesela örneğin bugün yine bir haber vardı. Victoria'nın Stowell kasabasında altın üretimi ciddi bir şekilde yapılıyor. Oradaki altın madeni şirketi bir işlemlerini azaltmak, neredeyse kapacak hale getir ve 150 kişiyi atmak gerektiğini söyleyerek böyle bir açıklamada bulundu.
Yani daha önce söylenince, eğer özetlersek, çünkü Amerika'ya biraz geçmek için özetlersek, ekonomi durumu kötü olan insanlar sağ politikalarda yer alıyorlar.
Şu an kasabasında o 150 kişi oradaki istihdamın %10'unu teşkil ediyormuş ve işsiz kaldıkları için işte o insanlar gidecek yer bulamadıkları için Pauline Hanson'dan olacaklar.
Daha önce söylediğimiz gibi.
Başka nedenlerden dolayı olan öfke buraya yönlendiriliyor.
Anladım, öfke. Ki biraz önce yine bu tolerans konusunda dinlediğimiz programda da öyle deniliyordu. Öfke başka yere yönlendiriliyor.
Öfke başka yere yönlendiriyor. Ne Trump buna çare bulacak, ne Pauline Hanson bulacak. Ama bir süre çok tatlı oylar alıp kendilerini politik sistemde, merkezde kabul ettirecekler maalesef. Öyle bir yanı var bu işte.
Şimdi de zaten siz bunu söylerken karşımdaki televizyonda Trump gösteriliyor. Onunla ilgili bir haber. Siz Trump ülkesine gittiniz, geldiniz biraz önce bahsettiğimiz gibi. Evet. O zaman bu ülkede neler gördünüz? Neydi bu
tabii
seçimlerde?
Çok araştırma yapmadım. Çok fazla, yani çok kısa bir süreydi ama çok değişik illeri gezdim. Yani Chicago dışında Kansas, San Diego gibi iç kısımları ve gerçekten Trump'a oy verilen kısımları. Yani Amerika'nın son yıllardaki değişimleri oralarda çok daha belirgin. İnsanlar daha şişman, daha sağlıksız besleniyor, işte daha kötü şeyler yiyorlar. Aylak gezin insan çok fazla ortada, işte ne bileyim, billboardlar boş, ekonomik canlılığın olmadığı belli, gazeteler habire, yerel işsizlikle ilgili gerçekten tedirgin edici yorumlar, işte haberler veriliyor. Yani yerel ekonomilerde çok ciddi bir sıkıntı var. O da işte imalat sektörünün, her yerde imalat sektörünün Asya'ya kaymasıyla o beyaz erkekler tarif edilen seçmen kesiminin ani yaşadığı işsizliğin yansımasının çok ciddi bir şekilde oralarda hissedildiğini görüyoruz. Ama metropollerde Amerika ile ilgili yorum yapan insanların olduğu yerlerde bu o kadar belirgin değil ama Trump çıkan kısımlarda keşke oralara gidip o insanları görerek öyle yorumlar yapsalardı. Gerçekten orada çok ciddi bir tepki var ama kimse de Trump'ın sihirli değnekle bunları düzelteceğini düşünmüyor zaten. Öyle bir beklenti yok ama hiç olmazsa şu mevcut sistemden o kadar öfkeliyiz ki hiç olmazsa buna bir şans tanısının şeklinde verilen bir oy bu.
Çok teşekkür edeceğim, size bir dakikamız kaldı. Çok sağ olun. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Avustralya gündeminde Levent Efe ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Ertuğrul Akgül adındaki dinleyicimiz şöyle diyor, onunla kapatalım. Hoşgörülü olmak her baba yiğidin işi değildir. Zor zanaattır hoşgörülü olmak demiş. Haklısınız Ertuğrul Bey. Ama yine de bu zor zanaatta direnmek gerek diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yarın yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.